Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynak metinlere bakacağız ve oldukça spesifik iki kavramı ele alacağız. Siyasi ümmetçiler, bazen siyasal İslamcılar da deniyor sanırım ve yeni Osmanlıcılar.
Evet, ilginç kavramlar.
Aynen. Amacımız şu, metinler bu grupları nasıl tanımlıyor, aralarında nasıl bir ilişki kuruyor, bir de özellikle Osmanlı eyalet sistemiyle ilgili bir tarih anlatısı var. Ona nasıl yaklaşıyorlar, onu anlamak. Hadi bakalım nedir ne değildir.
Tabii. Şimdi kaynaklara göre ilk grup, yani siyasi ümmetçiler, İslam'ı daha çok siyasi bir proje olarak görüyorlar. Milliyetçiliğe mesafeliler, hatta ırkçılık gibi görüp reddediyorlar deniyor.
Anladım.
Ve ideal yönetim biçimi olarak da hani başında bir halifenin olduğu federal bir yapıyı savunuyorlar. Eyalet sistemi gibi yani, daha özerk birimler.
Yani ademi merkeziyetçi bir model öneriyorlar metinlere göre. Peki askerlikle ilgili de bir şey vardı sanki, değil mi?
Evet, o ilginç bir detay. Metinler diyor ki siyasi ümmetçiler söylemde askerliği çok övüyorlar ama pratikte kendileri genelde pek yanaşmıyorlar, uzak duruyorlar.
Enteresan. Peki ya diğer grup, yeni Osmanlıcılar? Onlar nasıl anlatılmış metinlerde?
Yeni Osmanlıcılar daha farklı. Onlarda daha romantik bir Osmanlı nostaljisi öne çıkıyor. Duygusallık, işte tarihsel figürlere bağlılık falan, bunlar daha belirgin.
Yani daha çok hislerle hareket ediyorlar gibi.
Aynen, metinler öyle diyor. Analitik düşünce yerine algılarla, yani yaratılan imajlarla, izlenimlerle hareket etmeye daha yatkınlar diye ifade ediliyor. Askerlik konusunda da tam tersiler.
Nasıl yani?
Onlar askerliğe büyük bir aşkla bağlı, hatta metnin ifadesiyle koşa koşa gidiyorlar.
Anladım, anladım. İşte burada metinlerin öne sürdüğü bir dinamik devreye giriyor sanırım. Diyorlar ki, siyasi ümmetçiler kendi amaçları için yeni Osmanlıcıların bu duyarlılığını, algıya açıklığını kullanabiliyor.
Evet, bu iddia önemli. Yani tarihsel figürlere, dönemlere duyulan bu hani yoğun bağlılığın güncel siyasette nasıl bir araca dönüşebileceğini gösteriyor belki de.
Kesinlikle.
Hatta metinlerde bir iddia daha var, o da ilginç. Siyasi ümmetçilerin aslında kendi temel fikirleriyle çelişse bile yeni Osmanlıcıları etkilemek için zaman zaman böyle çok koyu milliyetçi, vatansever gibi söylemler kullanabileceği belirtiliyor.
Vay, bu gerçekten dikkat çekici bir analiz. Ve sanırım bu etkileme çabasının bir parçası olarak sunulan bir tarih tezi de var metinlerde, değil mi? Hani şu Osmanlı 600 yıl ayakta kaldıysa bunun sırrı eyalet sistemidir tezi.
Evet. İşte tam bu noktada metinler durun bakalım diyor, güçlü bir karşı argüman sunuyorlar.
Ne diyorlar peki?
İleri sürülenin aksine eyalet sistemi, yani bölgelere otonomi veren yapı, Osmanlı'yı güçlendirmediği gibi aslında zayıflattı ve çöküşünü hızlandırdı, diyorlar.
Ciddi bir iddia bu. Peki neye dayandırıyorlar? Somut örnek var mı?
Var. İki tane çok çarpıcı olaydan bahsediyorlar. Birincisi 1829'daki Yunan isyanı ve bağımsız Yunanistan'ın kuruluşu. Diyorlar ki Mora o zaman bir eyaletti, belli bir özerkliği vardı ve bu durum ayrılmayı kolaylaştırdı.
Mantıklı duruyor. İkincisi neydi?
İkincisi daha da sarsıcı belki. 1831-1841 Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Mısır'ın o dönemde kendine ait bütçesi, ordusu olan çok güçlü bir eyalet olması, Kavalalı'nın merkeze kafa tutmasını mümkün kıldı deniyor.
Yani Mısır'ın eyalet statüsü isyanı tetikledi veya kolaylaştırdı.
Aynen öyle. Ve bu isyanın Osmanlı'yı mahvettiği, yani hem askeri hem ekonomik olarak tükettiği, neredeyse çöküşe götürdüğü belirtiliyor. Büyük bir kriz yani imparatorluk için.
Anlıyorum. Yani kaynaklar diyor ki tarihten çıkarılacak ders eyalet sisteminin devleti ayakta tuttuğu değil, tam tersine merkezi zayıflatıp dağılma riskini arttırdığı yönünde.
Kesinlikle. Hatta şunu da ekliyorlar, Osmanlı yönetimi de bunu gördü. 1864'te bir politika değişikliğine gidildi diyorlar.
Ne yapıldı 1864'te?
Eyalet sisteminden vazgeçilip vilayet sistemine geçildi. Yani daha merkeziyetçi bir yapı kuruldu. Metinlere göre bu tam da eyaletlerin bu geniş yetkilerinden kaynaklanan sorunları, isyanları falan gördükleri için yapılmış bir hamle. Devleti daha sıkı tutma çabası.
Çok ilginç. Demek ki eyalet sistemi uzun ömrün sırrı falan değil. Aksine riskli bir modelmiş kaynağa göre.
Kaynağın analizi bu yönde, evet. Ciddi riskler barındırdığını iddia ediyor.
Peki tüm bu konuştuklarımızın ışığında ne düşünmeliyiz? Yani bu derinlemesini incelemede, kaynakların tanımladığı siyasi ümmetçiler ve yeni Osmanlıcılar arasındaki farkları, iddia edilen etkileşimleri ve özellikle şu eyalet sistemi tartışmasını gördük. Senin için, yani dinleyen olarak senin için, bu tanımları ve bu tarihsel tartışmayı bilmek, günümüzdeki bazı tartışmaları anlamada nasıl bir kapı aralayabilir?
Bence burada çok kritik bir soru ortaya çıkıyor. Tarihsel olaylar, yönetim biçimleri falan günümüzdeki siyasi argümanları desteklemek için nasıl kullanılıyor? Nasıl seçiliyor? Nasıl yorumlanıyor? Belki bazen nasıl biraz eğilip bükülüyor?
Evet, bu önemli bir nokta.
Bu eyalet sistemi örneği bence şunu gösteriyor. Hani bugün de tartışıyoruz ya, federalizm mi olsun, üniter yapımı devam etsin gibi. İşte bu tartışmaları daha sağlıklı yapabilmek için tarihsel arka planı, farklı yorumları bilmek çok önemli. Yoksa sloganlara sıkışıp kalabiliriz.
Çok haklısın. O zaman üzerinde düşünebileceğin son bir soruyla bitirelim. Kaynakların işaret ettiği gibi merkezi otorite ile yerel özerklik arasındaki o gerilim, yani merkeziyetçilik ve ademi merkeziyetçilik arasındaki çekişme Osmanlı tarihinde hep varmış. Sence bu temel gerilim belki farklı isimler altında, farklı şekillerde ama günümüz dünyasındaki yönetim, kimlik, egemenlik tartışmalarında hala yankılanıyor mu? Ne dersin?